Ayrım 17. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 237. Kuzgun Acar. Sanata çarpılanlar. Sanat çarptı. Sanatın çarptığı. Leyla Erbil. Leyla Erbil'den bir mektup. 29 Eylül 1981 Arnavutköy. Sevgili Aziz Nesin. Yuvarlak yaşlarla ilgili önerinizi aldım. Yanıtlamak da istiyorum ama hiçbir şey bulamadım. Zaten böyle sorulara ne denir hiç bilemem, şaşırdım kaldım. Önce nasıl olup da bir insanın kaç yaşında olduğunu merak edenler olduğunu düşündüm. Bende bir eksiklik var mutlaka. Vallahi ömrümde kimsenin kaç yaşında olduğunu merak etmedim. 50 yaşıma basmak fenama gitti de ondan böyle yazıyorum sanmayın. Yaş maş gerçekten umurumda değil. Ben bu yaşa boşuna ulaşmadım diye de sevinçliyim. Bir yıldır doktorlarla aram iyi. Menopoza girdiğimi söylediklerinde şaşırmıştım. Ne zaman kadın oldum da sonuna geldim diye. Sonra bayağı zengin bir kadınlık dönemi yaşamış sayılırım. Tabii Türkiye'deki nesnel koşullara göre. Ama okurlara bu konuda ne yazılır? Örneğin iyi bir yazar olduğuma inandığımı, az yazdığımı, edebiyatın egemen güçlerine karşı, şimdi de kendilerine mafya dediler, bir savaşın başlatıcısı değil de sadık bir sürdürücüsü olduğumu, kavgada sıkıyı görünce kaçıp gidenlerden olmadığımı, densizlikleri teşhir etmek yoluyla edebiyatı, dolayısıyla toplumu, o kadarcık da olsa, sakınma misyonunu kendi kendime yüklendiğim için zaman zaman çok komik bulduğum kendimi, ama kendime her yaptığımı beğenip durmadan kendime saygımı çoğalttığımı, giderek bu yanımın beni yalnızlığa sürüklediğini, yalnızlığın ise sanatçıyı nasıl yaratıcılığa ittiğini, yücelttiğini, kendince olmayı, gerçekle buluşmayı beslediğini ayrımsayarak sevindiğimi. Yani ne olsa biricik, eşsiz ve tek olduğumdan caymadığımı, tıpkı öteki yazarlar gibi, nasıl söylerim okura? İşte görüyorsunuz ha 50 yaş ha 15 yaş, yıllıkların hoşuna gidecek bir şey çıkmıyor benden ama sizinle konuşmuş olduk. Zaten biliyorsunuz hep gergin aramız. Bazı konularda hep eleştirdim sizi. Karşınızda oldum hep. Gene de olacağım ya. Örneğin sendika konusunda. Üyeleri sizsiz olunamayacağına inandırdığınız, inandırmak ne söz, azmettirdiğiniz için çocuklarını koruyan bir baba kesilip o çocukların düşe kalka büyümelerine engel olduğunuz, onları hep size muhtaç kıldığınız için. Bu sözlerden yükseklerde bir yerlerde gözüm olduğu sonucunu çıkarmayacağınızı biliyorum. Öyle yerlere seçildiğimde ilk fırsatta istifa ettiğime tanık olmuşsunuzdur zaten. Neyse biliyorum zorla oturmuyorsunuz orada. Demokratik bir seçimle geliyorsunuz falan. Ben gene de o konuda karşınızda olacağım. İnancım bu doğrultuda çünkü ne yapalım. Duyduğuma göre sendika yeniden faaliyete geçiyormuş. O vakit turizm işleri de canlanacak demektir. Sizden ricam Fransa'da Lyon'da okuyan kızım Fatoş Erbil Aralık 14'te apandisit ameliyatı olacak. Tabii gerek hastanede gerek çıktıktan sonra bir 15 gün bakıma da gereksinim olacak. Yani oralara gitmem gerekiyor. Ancak şu sıra buna hiçbir olanağımız da el vermiyor. Kültür ilişkileri çerçevesinden herhangi bir Avrupa ülkesiyle yazar alışverişi yapılacaksa, Fransa olmayacağına göre İtalya, Almanya, Yunanistan ve benzerleri uygun bir çağrıya gönüllü olduğumu bilmenizi isterim. Belki en kolayı Yugoslavya olacaktır. Hem kimsenin gözü kalmaz hem de daha yol üstü ve kısa bir duraklamadan sonra Fransa'ya geçme olanağı daha kolay olabilir. Bütün sorun Aralık 14'ten önce Lyon'da olunabilecek bir program bulabilmek. Bu program 2-3 günlük bile olabilir. Önemi yok uzun falan olmasının. Bunca işin arasına bir de benim programı sokmak başkaları için zor olabilir. Ya sizin için zor olacağını hiç sanmıyorum. Madem ki baba rolünü seviyorsunuz. Ben gene de bir fotoğraf gönderiyorum size. Bu yıllığa olmazsa başka bir güne gerekir diye. Sevgi, saygı, Leyla Erbil. P.S. Yola çıkabilmek için yeşil pasaportum bile var. Mehmet Erbil'in eşi pasaportu yani. P.S. Size asıl aramızda kalacağına güvenerek Ayhan Boz Fırat'tan söz açmalıyım. Yıllık için bir vesileyle onu aramanız onu çok mutlu edebilir. Aile saklıyor, birkaç kişi biliyoruz. Ancak ayları ya da günleri sayılı diyor doktorlar. Beyinde bir tümör ve malum bela, kendisi de bilmiyor. Onunla son yıllarda tanıştık ama sevdik birbirimizi. Soylu, yürekli bir kadın. Şu nokta nokta nokta. Hiç değer mi? Ama işte bizim aydın kadınlarımız bile. Neyse bilinen hikaye. Onu aşağıdaki adreste ya da telefon numarasında bulabilirsiniz. Ev değiştirdiği için. Mansur Tekin, Ölümün Gerçek Dramı. Dipnot: 26 Haziran 1964'te Öncü ya da Yeni Tanin gazetelerinin Az Gittik Uz Gittik köşesinde yayımlanmıştır. Topçu mermiyi tam isabet ettirmek için hedefin sağına soluna, önüne arkasına atışlar yaparak araya araya tam yerini bulduktan sonra hedefi dövmeye başlar. Savaş alanında en güvenli yer bir top mermisinin açtığı çukurdur. Çünkü ihtimal hesabına göre aynı hedefe iki kere isabet en uzak ihtimaldir. Esat Adil'in son gecesi Mansur Tekin'in evinde geçmişti. Gece yarısından sonra kendi evine dönen Esat Adil ölmüştü. Onun ölümü Mansur Tekin için de benim için de büyük yıkım olmuştu. Mansur acı bir gülümseyişle, "Düşman mermilerini yakınlarımıza düşürmeye başladı, bizi arıyor," demişti. Mansur'unki ölüm yaşı değildi ama bilgisiz tıp sağlam böbreğinin birini söküp koparıp aldıktan, onu uzun yıllar tök böbrekli bıraktıktan sonra iki kere de üst üste kalp krizi geçirince ölümün alevli soluğu derisini ürpertiyordu. "Ölüm bizi arıyor. Mermilerini çevremize düşürmeye başladı." Yapma bir gülüşle, "Hadi canım derdim, aynı yere iki mermi düşmez. Biz en güvenli yerdeyiz şimdi." Kendi yalanıma kendimi inandırmak isterdim. Hatemi Senih ölünce de şöyle söylemişti: "Bize de isabet yakındır, çok sürmez." Mansur Tekin kimdir? Geriliğin, gerici ortamın, gerici iktidarların kahrettiği, ezip tükettiği gerçek aydınlarımızdan biri. Son görevi derleme müdürlüğüydü. Dedikoduların, çekemezliklerin, iftiraların, düşünen kafaya düşmanlığın, polis zorbalığının etkisiyle hiçbir sonuç vermeyen birçok soruşturmalar, kovuşturmalar. En olgun, en verimli çağında 50 yaşında emekliye ayırdılar. Büyük bir yılgınlık, küskünlük, karamsarlık, dahası koyu bir karamsarlık içine düştü. Ne büyük, ne derin müktesebatı vardı. Dipnot: müktesebat edinilen bilgiler. Kendisinde olanları bize vermedi, yazmadı. Dünya ile ayrıntılarına dek hiç ilgisini kesmeden bir kültür sarhoşluğu beğenisi içine gömülüp öylece yaşadı. Hayır, yaşamadı. Hazırlıklı olarak ölümü bekledi. Eserler vermesi için çok zorladım. Yaşama bağlanır, umutlanır diye. Ne olacak sanki derdi, neye yarar, kim için, ne için? Sağır bir ortamda olduğuna inandığından dilsizleşmişti. İlgiyle bakıyor, duyuyor, işitiyor ama algılarını salt kendine saklayıp vermiyor, söylemiyordu. Mansur Tekin ve onun durumuna düşmüş olanların hangi nedenlerle bu duruma zorlandıklarını bilmemiz gerekirdi. Bir çağın romanı yazılmadı derdi, ezilip yitirilen, tüketilen, yıkılıp devrilen, ufalanıp toz edilen aydınların yaşamları. Onlar gizli kalacak. Bir gün gelecek, hiç kimse bilmeyecek o çağı. Bu baskı çağını yaşayıp bilenler de gitgide azalıyor, bitiyor. Türkiye'nin bu çağı kopuk kalacak. Saydıkları arasında kendisi de vardı. Böyle bir romanı yazmamı isterdi. "Bugün yazılamaz, daha zamanı değil," derdim. Son yıllarında denizde boğulmaktan kurtuluş umuduyla insanın ellerini sudan çıkarıp hava boşluğunda bir yere tutunmak için sallaması, çırpınması gibi dostluklarına, anılarına düşkün olmuştu. Sürekli toplanıp konuşmak, söyleşmek isterdi. Bizler için yaşamın acı gerçeği buna el vermiyordu doğrusu. Birçok çevirileri vardır, hepsi de 10 yıl öncesinin. Ölümdeki gerçek insan dramı bence şu: her ölen kendiyle birlikte öyle bir dünyayı da götürüyor ki o dünyayı başka hiçbirimiz hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Mansur Tekin'le birlikte yalnız ona özgü büyük bir müktesebatla birlikte gitti. Ölümün asıl adaletsizliği de burada. Kendini bildiği son dakikalarına kadar başucundakilere Türkiye'nin, dünyanın son durumunu sordu. Ayrıntılarla bile ilgilendi, ajans haberleriyle, gazetelerle, söylenenleri gülümseyerek dinledi. Şair nasıl ölmemiz gerektiğini anlatmış bize. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız, yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini. Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmek için. Mansur Tekin, artık hiçbir korku kalmadı. Artık soruşturma, kovuşturma, uydurma polis raporları yok. Artık emekli aylığını elinden almaları korkusu yok. Artık yarın korkusu yok. Korkunun olmadığı, zorbalığın, baskının olmadığı bir yerdesin. Düşman bizi de arıyor Mansur Tekin. Mermilerini çok yakınlarımıza düşürmeye başladı. Biz de o korkusuz yerde olacağız. Mediha Esenel. Dipnot: Mediha Esenel, Profesör Doktor Niyazi Berkes'in ilk eşi. Bir mektup, 5 Aralık 1989. Sevgili Aziz Nesin, kitabın bu denli makbule geçmesine sevindim. Fikret'in İngilizce'de basılmış pek çok kitabı var. Türkçe'de eşiyle beraber yazdıkları bu üçüncü kitaptır. İlki ekoloji ve çevre bilimleri, büyük teknik ve bilimsel bir yapıt. İkincisi biyolojik çeşitlilik. Üçüncüyü herkesin zevkle okuyabileceği biçimde hazırlamaya çalıştılar. Bu kadarlık olsun, memleket hizmeti yapmaya çalışıyorlar. Maalesef sizinle çoktandır görüşemedik. Yazları Alanya'da geçiriyorum. Ayrıca eskisi gibi gezecek kadar güçlü değilim. Fikret 10 yıl kadar önce evlendi. 7 yaşında bir oğlu var. Cem bu yıl 2. sınıfta. İngilizcesi mükemmel. Türkçesi de iyi. Fikret'in eşi Mine iyi, çalışkan, güzel bir kız. İngiltere'de deniz biyolojisi doktorası yapmış. Fikret araştırmalar yapmak, milletler arası kongrelere katılmak için sık sık dış ülkelere de gider. Alanya'ya sık gelirler. Ali hakkında oldukça fikrim var. Başarılarını kutlar, devamını dilerim. Askerlikte başına gelenleri okudum. Ancak her çocuk üstün zekalı ve de bilgin olamaz. Bir çocuk iyi insan, iyi evlat ise bence o da çok makbuldür. Sizin çocukların hepsine de ne kadar emek verdiğinizi bilir. Bunu da çok takdir ederim. Onlardan gayri birçok çocuğu evlat edinip onlara da bakmakta, başarılarıyla iftihar etmektesiniz. Ancak iki çocuğunuzun boğulduğundan hiç haberim olmadı. Çok üzüldüm, çok yazık olmuş, unutulacak gibi değil. Başka keder erişmesin size. Bunca işle, evet her alanda sayısız işle nasıl başa çıkıyorsunuz? Siz bence başlı başına bir fenomensiniz. 10 yetenekli insan bu işin altından ancak kalkar, size nazar değmesin. Gelelim Fikret'in baba durumuna. İnsan olmakla bilgin olmanın aynı şeyler olmadığını, bazı insanlarda hatta tam tersi olabileceğini Niyazi ispatlamıştır. Çocuk isteyen kendisi olduğu halde uzun evlilik hayatını tam bir bencillik ve sorumsuzluk içinde yakınlarını sömürerek geçirdi. Fikret Kanada'ya gittikten sonra da kendisi çalışarak okudu. Bu da belki onun için kahır yüzünden lütuf oldu. Hiç deneyimi yokken hayatla savaşmayı öğrendi. Bir sürü marifet öğrenip sokağa salsan ekmeğini taştan çıkaracak duruma geldi. Kendisine birinci piyango vurmuşken oğlunun değerini asla bilemedi babası. Hele gider ayak yaptığını içime sindirmeme olanak yok. Vasiyetname yapmış, nesi var nesi yoksa İskoç karısına bırakıyor. Oğlunu mirasından mahrum ediyor. Örneğin bıraktıklarından ikisi. Mansion İngiltere ve Fransa kıyılarında birer ev ve benzerleri. Avukat dava açalım dediyse de oğlu kabul etmedi. Ölümüne de çok üzüldü. Talihli adam. Bence mesele işin maddi yönü değil. Bu ne sevgisizlik, bu ne duygusuzluk. Üstelik ona 2 kez torununu, karısını götürüp göstermiştir. Bir şey değil, böyle bir adamla 19 yıl yaşadığım için kendimden utanıyorum. Sabahattin Ali, çocuğunun başında uykusuz geceler geçirmemiş bir baba evlat sevgisi bilemez derdi. Uykusundan tek bir saat fedakarlık etmemiş adam ne bilsin. Bu mektubu yazmışken bir noktayı belirtmeden geçemeyeceğim. Galiba Nokta dergisinde din vesilesiyle sizlerle bir röportaj yapılmıştı. Aklımda kaldığı kadarıyla bu dersler dinler tarihi ya da dünya dinleri üzerinde olmalıydı. Bunu kimse düşünmedi diyorsunuz. Ben düşündüm, kısa bir sürede uyguladım. Koleje ilk din dersinin konulduğu yıl bunu bana verdiler. Dinler tarihini, semavi denilen 3 dini zaten bir ayda bilirdim. Bugün yaşayan uzak doğu dinlerine merak saldım. Bugünkü toplumları onların dinlerini bilmeksizin anlayamayacağımıza inanıyorum. Çok kitap inceledim. Budizm, Hinduizm, Sıkhizm, Taoizm, Konfüçyüs, Japon milli dini Şintoizm. Müslümanlar ne kadar reddetse de Bahadizm, USA'da hayli güçlüdür ve benzerleri. Bir sömestr boyunca ben bunu çocuklara okuttum. Yıl ortasında bir teftiş ettiler. Yanlış yol tuttuğum için beni işten çıkarıp dersi bir imam hatipliğe verdiler. O çocuklara İslam'ın şartlarını, abdest, namaz surelerini ezberletti. Bugün dünyaya hakim düzen içinde bana en sevimsiz görüneni Müslümanlık olmuştur. Kadını en çok aşağılayan, toplum hayatından koparıp atan, ibadethaneye bile sokmak istemeyen bir din. Arife tarif gerekmez. 55 milyon içinde özgürlüğüne kavuşan kaç yüz bin kadın var. Buna karşılık Japonların Shinto dini hoşuma gitti. Dinin büyük bölümü bitkilere, hayvanlara, sulara, topluma saygıya dayanıyor. Temizlik esas. Doğayı perişan etmeyip iyi bakıyorlar. Evreni mahkemeye vereceğiniz günü dört gözle beklemekteyim. Ama umudum pek yok alınacak sonuçtan. Bu ne kafadır ki sayısız yapıtları sayısız dillere çevrilen, tanınmayan, sevinmeyen, ülkesinin tanınır sevilir duruma gelmesi için emek harcayan bir yazar vatan haini oluyor. Sonra da ulusun parasını pul eden, varını yoğunu yabancılara satan, Atatürk'ün vasiyetini hiçe sayan, ülkeyi ortaçağ karanlığına sürükleyenler vatansever oluyorlar. Kendimce bir açıdan insanları üçe ayırıyorum. 1. Hırsı yeteneğine denk düşenler, Atatürk, Nazım Hikmet, siz gibi. 2. Yeteneği fazla, hırsı az olanlar, Rasih Güran, Nusret Hızır gibi. 3. Yeteneksiz ancak sonsuz hırsa sahip olanlar. Ne yazık, bunlar büyük çoğunluk oluştururlar. Oldu olacak beni şaşırtan bir noktaya da değineyim. Bu cahil adamların Machiavelli'nin Prensi'ni okumadığına eminim. Hani şu 2. Abdülhamit'in yastığının altına koyup da ülkeyi ona göre yönettiği küçük yapıt. Bunlar oradaki prensipleri aynen uyguluyorlar. Aklımda kaldığı kadarıyla 1. İktidara geçmek için her yol meşrudur. 2. Böl ve yönet. 3. Halkı cahil bırak, dinle uyut ve benzerleri gibi. Buna ben futbol maçlarını da eklemekteyim. Bolca kullanılan TV'yi de. Çok gevezelik ettim, kusura kalmayın. Size, bütün yakınlarınıza, sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı dilerim. Enerjiniz böyle sürüp gitsin dilerim. Mediha Esenel. Melih Cevdet Anday. Not. Melih Cevdet Anday duygularıyla değil, aklıyla yazan şair. Ama baştan beri öyle mi? Hayır. İlk şiirlerinin kaynağı duyguydu. Aklın güdümüne giren duygu. İlk şiirleri de sonrakiler gibi akıl şiirleri olsaydı Melih'in bugünkü şair ünü olamazdı. Örnekler verilecek. Vakıf 7 Eylül 1990. Dipnot eski yazı not. Sevgili Melih, dipnot tarihsiz, el yazısı eski yazı, yeni yazı olarak iki nüshadır, nüsha farkları yoktur. Ödüller, armağanlar ve onursal payeler haklı mı haksız mı verildi diye her zaman tartışılır ve hep tartışılacaktır da. Verilen bu değerin tartışılmasına hiç kimsenin yüklenemeyeceği çok az sanatçı vardır. Çok seyrek görülen bu sanatçılar aldıkları ödüllerle ve kendilerine sunulan onursal payelerle bu ödülleri verenleri de ödüllendirmiş ve onursal payeleri sunanları da onurlandırmış olurlar. İşte sen çok seyrek görülen toplumun bu seçkin sanatçılarının başında gelenlerdensin. Senin onursal şairliğinin haklılığı, haksızlığını seni sevmeyenler bile tartışamayacaktır. Güzel olanı da budur. Çünkü sen Türk yazınında kıskanılamayacak bir doruğa yücelmiş bulunuyorsun. Sen yılın onursal yazarı değil, yılların onursal yazarısın. Şimdi Paris'te bulunmam zorunu yüzünden yazık ki içki bardağımı seni kutlamak için kaldıramıyorum. Ama salt gelecek yılın değil, pek çok gelecek yılların onursal yazarlarını kutlamak için içki bardaklarımızı birlikte kaldırmamızı diliyorum. Sıkı dur Melih, sevgili Melih, dayan bre Melih. Aziz Nesin imza. Mikis Theodorakis, Telgraf. Sevgili Mikis Theodorakis, eserinin Bilbao'daki dünya premierine çağrın için çok teşekkür ederim. Aynı tarihte önceden verilmiş sözüm olduğundan o güzel konserini alkışlayamayacağım için çok üzgünüm. Güzel geleceklere uzanan başarıların beni de mutlu ediyor. Aziz. Mim Uykusuz, Mustafa. Bir röportaj. 1938'de talebeyken amatör olarak Çocuk Sesi ve Afacan mecmuasına karikatür gönderdim. Çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Yıl 1937 ya da 1938 olacak. Çocuk Sesi'nde birkaç tane basıldı. 1939-40 arası akademiye girdim. Bir sene filan okuyabildim. Sonra bitti, askerliğim geldi. Kendi devremle askere gitsem daha iyi olur dedim. Çünkü yedek subaylığım falan belli değildi. Askere gittim, harp zamanıydı. Almanlar Edirne'ye kadar gelmişlerdi. 942'de gittim, 945'te geldim. Yeniden akademiye girdim. Sonra Baba Ali'ye geldim. Gelmemle çıkmam bir oldu. Tanınmış bir mizah dergisi çıkaran birine bir ahbabım ile 8-10 karikatür göndermiştim. Belki 5-10 kuruş verir diye. Zira 3 gündür yemek yememişim. 5 kuruşluk leblebi alıyorum, üstüne su içiyorum. Karın ağrısıyla karışık karnımı doyuruyorum. Gittik yanına, o zaman naylon çorap yok. Herif uzatmış masaya ayağını, ayağında bembeyaz ipek çoraplar. Hoş geldin. İşte tekrar karikatür istiyor. 8-10 tane karikatürüm yayınlanmış. 50'şer kuruştan ver bir kağıtla hiç olmasa bir işkembeciye giderim. Baktım oralı olmuyor, ayak bastığım gibi geri döndüm. Devlet matbaasında harita işleri vardı, orada çalışmaya başladım. Sonra Esat Adil beni Gün dergisini çıkaran bir hukuk öğrencisiyle tanıştırdı. Orada başladım çizmeye. O da beni doyurmadı. Zaten dergi kapandı. İzmir'e gittim. Orada dolaşıyorum. Bir yandan da düşünüyorum. Yahu param olsa da Marco Paşa diye bir dergi çıkarsam. Bir de baktım afişleri basılmış Marco Paşa çıkıyor diye. Aziz Nesin çıkarıyormuş. Daha önce Aziz Nesin'le tanışmıştık. Kalktım geldim başladım çalışmaya. 40 sayı kadar çıktı, kapatıldı, toplatıldı, isim değiştirdi. Malum Paşa oldu, Öküz Paşa, 7-8 Hasan Paşa, bilmem ne Paşa, İsmet Paşa hariç tüm paşalı isimlerle çıktı. İşte o gün bugün çalışmadığım dergi kalmadı. Şimdi Sayın Mustafa uykusuz karikatür yüzünden hapse girenlerden birisiniz. Belki de ilklerdensiniz, bu da önemli bir konu. Evet ama ben karikatürümden yalnız bir defa mahkemeye verildim. Aziz Nesin'le Orhan Erkip bir dergi çıkarıyorlardı. Bir karikatür yapmıştım. Beni yazı işleri müdürünü, matbaacıyı mahkemeye verdiler. Ben beraat ettim. Onun dışında 158 ve 159. maddelere giren kanunlar yüzünden 3 ay yattım. Ben tutuklandığımda derginin yazı işleri müdürlüğünü ve sahipliğini yapıyordum. Bizim idare müdürü vardı Haluk Yetiş. Bana seni şimdi karantinaya alırlar. Kimseyle görüştürmezler. İşleri senin imzan olmadan yapamayız dediler. 3 tane boş kağıt imzaladım. Orhan Erkip gelip giderken kağıtların çekmeceye konduğunu görmüş. Kağıtları oradan almış, Marco Paşa'yı 300 liraya Orhan Erkip'e sattım diye yazmış. Tabii altında da benim imzam var. Ertesi gün gazetede çıkıyor, yaşadığı sürece komünist düşmanıdır diye. Zaten bir sayı çıkabildi, sonra bir dava açıldı. Kendi malı olmayan bir şeyi satmaktan. Ben hakime durumu anlattım ama anlamadı. Bana vereceği cezayı hesaplarken benim bir avukatım vardı. O girdi, ona vekalet verip savunmamı onun yapacağını söyledim. Avukatım konuyu hukuk diliyle anlatmış. Marco Paşa'nın böylesine çok tutulmasının sebebi nedir acaba? Öncelikle sebebi yenilik getirmesi, sosyal ve siyasi içerikli konuları cesaretle kullanmasıdır. O zamanki mizah fıkralara ve bir takım Salomon ve Mişon'a dayanıyordu. Örneğin Salomon Mişon'a telefon ediyor, ben Beykoz'dayım, evet av yapıyorum, ateş edeceğim, sakın korkmasın gibi şeyler. Marco Paşa atak, halkı tutan mizahı getirdi. İşte o zamanlar 20 bin satan bir Cumhuriyet gazetesinin yanında 60-70 bin basıyordu. O zaman bize rakip olarak Akbaba vardı ama Akbaba zamanını tamamlamıştı. Bir mizahın tutulması için halka yakın fikirleri olması gerekiyordu. Akbaba eskiydi. Son zamanlarında her ne kadar Aziz Nesin ona can verdiyse de her şeyin ilki iyi oluyordu. Şimdi Sayın Uykusuz, Gırgır için ne diyebiliriz? Siz Gırgır'ın ilk sayılarında uzunca bir zaman çalıştınız. Gırgır'ın onlardan daha başka bir söyleyiş biçimi var, daha iğneleyici ve daha sürprizli. Pek derinine inmemekle beraber orta sınıfın söylemek istediğini söyler. Marco Paşa nasıl yenilik getirdiyse Gırgır'ın da halka söyleyişinde bir yenilik var. Mesela Marco Paşa çıktığında taklit eden bir sürü dergi çıktı. Alay, Kalay gibi. Gırgır'ı da taklit etmek isteyen var. Bu işte ilk yapan şanslı olur. Sizin döneminizin zirvede olduğu dönemlerden karikatürcü sayısı azdı. Şimdi bu 30 yaş civarı karikatürcülerinin altındaki yeni bir karikatür nesli var. Çizen bir sürü genç var. Eskiden gençler şiir yazarlardı, şimdi karikatür yapıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Karikatür çok etkili bir sanat kolu. Şimdi 300 bin üzerinde Gırgır okuyan var. Genelde de Gırgır'ın yapısı çizgiye dayanır. Okuyucu çizgiden hoşlanıyor ki onu dürten bir şey oluyor. Bizi de bu işe iten Tarzanlar, Baytekinler filan olmuştu. Öyle ki ben çocuğuma Baytekin'den gelen Tekin ismini verdim. Hatta Tarzan diyecektim ama alay ederler diye vazgeçtim. Çizginin çok kısa yoldan anlatışı avantaj oluyor. Bu çizgi aynı zamanda kişideki kabiliyeti dürtüyor. Sonra fıkrayı arkadaşlarına da anlatabilir veya duyabilir. Ama bir çizgi hevesi, sonra filan yerde çizgim yayınlandı hevesi vardır. Türk mizahında en çok takma isim kullanan karikatürcü sizsiniz. Bize bunları sayar mısınız? Hapse girip çıktıktan sonra mimlendik onun için. Korkmaz var, Dalkavuk, Hasanoğlu, Naim Binat, M. Çömez var. Siz Nasrettin Hoca kitabı resimlemiştiniz. Albümleriniz de var. Bu konuda ne dersiniz? İlk Mim Uykusuz albümüydü. Borçla filan çıkardım. Bir hafta içinde toplatıldı. Lütfetmiş Bakanlar Kurulu benim için toplamış kurul kararıyla toplatıldı bu kitap. Bir gün otururken bir memur toplatma kararı getirdi. Bunlardan biri çok ilginçti. Karikatürist dünyada ve Türkiye'de çoktu ama ilk ve tek komik karikatürist bendim. Komik karikatürizm propagandası yapıyorum diye toplatmışlardı kitaplarımı. Bundan başka Nasrettin Hoca ve Hürriyet albümü çıkarmıştınız. Nasrettin Hoca bir de Yunanistan'da çıktı. Yunan ve Türk halkları birbirine çok yakındır. Bu yüzden Yunan halkı Nasrettin Hoca'yı kendine yakın buluyor. Ve bu albüm benim haberim olmadan basılmış, sonra elime geçti. Bir sürü dergiye katıldınız, ödüller aldınız. Ödüllere meraklı değilim. Zaten yarışmaların çoğunda yarışma dışıyım. Çünkü jüride oluyorum. Bu konuda gençlerin teşvik olması gerek. Biz onlara engel oluşturmamalıyız. Yeni yeteneklere örnek olmalıyız. Karikatür çizerisiniz. Gülmece öyküleri de yazıyordunuz. Bu fikir nereden çıktı? O bir zorlama. Bir yerde bir fikri çizgiyle anlatmak istiyorsunuz. Olanaksız ya da resimli roman yapmak gerek ya da öykü biçiminde yazmak. İkincisi daha kolay geldiği için zaten pek yazmam. 10-12 tane kadar yazdım. Bir tanesi Nuri Efendi sandalyeye kök saldı. Onun hikayesi de biraz garipti. Aziz'le beraber hapiste yatıyoruz. Koğuşta üniversiteli çocuklar filan da var. Bizler asker sigarası içiyoruz, o kulüp. Yenice gibi sigaralar içiyor. Tabii biz bozuluyoruz. Bir gün Aziz'in sigaralarının içine hiç fark ettirmeden asker sigaralarını yerleştirdik. Aziz aldı sigarayı yaktı içiyor. Bir yandan da bozuluyor. Yak canım diyor, sigaraların eski tadı kalmadı. Aziz dedik, sigaranın markası bak neymiş. Aziz baktı feryadı kopardı. Tüh Allah kahretsin. Yenice'nin içine asker sigarası koymuşlar. Sonra durumu anlattık. 964'te yine Aziz'le çalışıyoruz. Bir öykü yarışması vardı. Ben o yarışmaya başka isimle Nuri Efendi'yi gönderdim. Zira biz espri yapsak bu işin içindeyiz diye normal karşılanıyor. Ancak dışarıdan biri aynı şeyi yazdığında biz çok severiz. Aziz de geldi bir gün, benim hikayeyi de seçmiş. Bana ya şu Anadolu'nun bağrında ne cevher var, insanın doğrusu gözü yaşarıyor dedi. Sonra yangın çıktı, her şey yandı falan. Sonra biz Akbaba'da çalışırken Aziz dedim, ben seni bir kere aldatmıştım ya. Evet dedi, seni bir kere daha aldattım dedim, sonra anlattım. Ben dedi o hikayeye birincilik verecektim, ödül de 1000 liraydı. 1000 lira o zaman büyük para. Evet, arkadaşlara ne önerirsiniz? Vallahi bunun mektebi yoktur. Biz de büyüklerimizin çizdiklerine bakarak başladık. Bizim önümüzde o zaman 3 isim vardı. Cemal Nadir, Ramiz, Necmi Rıza. Benim en beğendiğim Cemal Nadir'di. Benim için o idealdi. Tabii sonraları eleştirilecek yönlerini buldum ama orası önemli değil. Bu işte insan sevdiği bir çizeri kendine hoca olarak seçer ve ona yakın çizerek zamanla kendi kişiliğini ve çizgisini bulur. Bu iş badanacılık değildir. Şöyle yap, böyle yap denemez. İnsanın kafası nasıl çalışıyorsa bileğine öyle yansır. Nihayet insan içinden geleni çizer. Sen istediğin kadar olmadı de, o olmuştur. O kişi orada tatmin olmuştur. Kendi çizgine tam verebiliyorsan olur. Teknik sonradan zamanla öğrenilir, geliştirilir. Yani çizecek adamın çok çalışması ve okuması, ister sağdan ister soldan okuması gereklidir. Bu çok önemlidir. Yani solcuyum deyip sadece soldan okumak şartlanmadır. Sağdan da okuyup ne düşünmesini anlaması gerekir. Eleştiri götüren taraflarını öğrenmesi için mutlaka çok okumak gerekir. Röportaj İbrahim Tapa. 17. ayrımın sonu. Sayfa 255.